Ayrım 57, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 674, 42. Bölüm. Bir zonenkinde olan Jack Bergeron masasına uzanıp koca bir kağıt ağırlığını alırken isterik bir çığlık attı. Penceresine fırlattı, cam paramparça oldu. Sonra orta boylu derli toplu yapısını yalancı çıkaracak bir şekilde aynı güçle koltuğunu havaya kaldırıp Latham'a doğru yöneltiyordu ki o anda Drew kemerinden François'nın tabancasını çekti. ''Davranma sakın!'' diye bağırdı Drew. ''Seni öldürmek istemiyorum. Kayıtlarına ihtiyacımız var. Tanrı aşkına dinle beni.'' Ama çok geçti. Jack Bergeron göğüs askısından küçük bir silah çekmiş rastgele her yere ateş ediyordu. Bergeron kapıya koşup hışımla açarak dışarıya fırlarken Latham yere kapaklanmıştı. ''Durdurun onu!'' diye kükredi Drew. Koridora doğru yuvarlanır. ''Ya hayır, sakın durdurmayın, tabancası var. Yolundan kaçın.'' Koridor kargaşa içindeydi. İnsanlar ortalıktan kaçışırken iki silah patlaması daha duyuldu. Bir adam ve bir kadın yere düştü. Belki ölmüş, belki de yaralanmışlardı. Latham ayağa kalkıp Nazi'nin ardından koştu. Birbiriyle kesişen yan koridorları geçip bir yandan da ''Gary, buradan çıkmaması gerekiyor. Bacaklarından vur. Canlı kalsın.'' diye bağırıyordu. Ama artık çok geçti. Bergeron resepsiyon kapısını kırarak geçti. O anda kulak parçalayan bir zil sesi duyuldu. Teğmen Anthony ikinci asansörün oradan çıktı. Nazi tabancasının tetiğine bastı. Tabancadan çıkan kurşundan sonra gelen çıt çıtların da kanıtladığı gibi bu şarjöründeki son kurşunuydu. Ama komandonun sağ kolunu delip geçti. Anthony dirseğini kavradı aynı anda beceriksizce, acı içinde silahını tutmaya çalışırken masadaki kadın da isterik bir çığlıkla yere düştü. ''Hiçbir yere gitmiyorsun!'' diye haykırdı Teğmen sağ eliyle silahına ulaşmaya çalışarak. ''Çünkü bu asansörler de gitmiyor, ikisi de durduruldu, alarmda!'' ''Yanılıyorsun!'' diye bağırdı Neo en yakın asansöre doğru koşarken. Birkaç saniye geçti geçmedi, paneller kapanmaya başladı ve sağır eden zil sesi apansız kesildi. ''Hiçbir yere gidemeyen sizsiniz Monsieur.'' Bunlar Nazi'nin son söyledikleriydi. Drew, Andre'nin kapısından çıktı. ''Nerede o?'' diye sordu öfkeden köbürerek. ''Şu asansörde!'' diye karşılık verdi komando göz kırparak. ''İkisini birden devre dışı bıraktığımı sanıyordum ama galiba bırakamamışım.'' ''Tanrım, vurulmuşsun. İdare edebiliyorum. Siz hanıma bakın.'' ''İyi misiniz?'' dedi Drew ağır ağır yerden kalkmakta olan memureye doğru koşarken. ''İstifamı verirken çok daha iyi olacağım Monsieur.'' diye karşılık verdi kadın. Latham ona yardım ederken kadın titriyordu ve nefes nefeseydi. ''Asansörü durdurabilir miyiz?'' dedi kadına. ''Hayır, müdürler ve muavinlerin asansörleri ekspres yönlendiren acil durum kodları bulunur. Gidecekleri yere ulaşana kadar hiçbir yerde durmazlar.'' ''Onun binadan çıkışını engelleyebilir miyiz?'' ''Hangi yetkiyle efendim? Kendisi ikinci şube müdürü.'' ''O bir Nazi de Alman!'' diye bağırdı Teğmen. Memure Antonio'ya baka kaldı. ''Deneyeceğim binbaşım.'' Kadın masasındaki telefona uzanıp 3 numaraya bastı. ''Acil durum, müdürü gördünüz mü?'' diye sordu Fransızca. ''Merci.'' Tekrar bir numara çevirdi, aynı soruyu sordu. ''Merci.'' Memure telefonu kapatıp Drew ile komandoya baktı. ''Önce Monsieur Bergeron'un spor arabasını park ettiği park alanına telefon ettim. Kapıdan geçmemiş. Sonra bizim ilk kattaki masamızı aradım. Görevli yeni müdürün büyük bir telaşla çıkıp gittiğini söyledi. Üzgünüm.'' ''Denediğiniz için teşekkür ederiz.'' dedi Gerald Anthony'ye kanayan sağ kolunu tutarak. ''Sorabilir miyim?'' dedi Latham. ''Neden yaptınız bunu? Biz Amerikalıyız, Fransız değiliz ki.'' ''Müdür Moro size çok saygı duyardı Monsieur. Kendisini görmeye geldiğinizde de bana böyle söylemişti.'' ''Ve bu da size yetti öyle mi?'' ''Hayır, Jack Bergeron Monsieur Moro'nun yanındayken çok nazikti. Ama yalnızken kendini beğenmiş domuzun tekiydi.'' ''Sizin açıklamanıza inanmayı tercih ediyorum. Ayrıca o yakışıklı binbaşınızı da vurdu.'' Tekrar elçilik binasında Büyükelçi Cortland'ın özel dairesindeydiler. Drew yaralı omzu bandajlanmış, Karin ve Londra'dan gelmiş olan Stanley Witkowski, iki komando ise Teğmen'in koluyla ilgilenilmiş ve otelde dönüşümlü olarak dinlenip oda servisine durmadan sipariş yağdırıyorlardı. Adam ortadan kayboldu dedi Daniel Cortland kanepedeki Drew'la Curry'nin karşısında albayın yanındaki bir koltukta otururken. Fransa'daki her polis her ajan Jacques Bergeron'u arıyor ve ortada hiçbir şey yok. Avrupa'daki bütün resmi ve özel havaalanları ile gümrük çıkış noktalarında onun resmi var. Ayrıca kılık değiştirirse nasıl biri olabileceğine dair bilgisayar çizimi bir düzine de resmi var. Ama yok, yok, yok. Hiç kuşkusuz Almanya'ya artık her neredelerse hem cinslerinin arasına salimen ulaşmıştır. Bunun neresi olduğunu bulmak zorundayız Sayın Büyükelçi dedi Latham. Bir su yıldırımı meselesi başarısızlığa uğradı ama ya sonraki? Ya o başarısız olacak mı? Uzun vadeli planları askıda olabilir ama Nazi hareketi durmamıştır. Bu piçler dünyanın her yanında ve asla davalarından vazgeçmiyorlar. Daha dün Los Angeles'taki bir sinagogla Mississippi'de siyahların gittiği bir kilise yakılıp yıkılmış. Bu olayları kınayan birçok senatörle milletvekili yalancılıkla suçlanmışlar. Her şey lanet olası bir Arap saçı. Biliyorum Drew, hepimiz biliyoruz. Burada Paris'te çoğunluğu Yahudilerin yaşadığı mahallelerde dükkanların camları kırılmış. Kristallnacht kelimesi spreyle duvarlara yazılmış. Gitgide daha çirkin bir kelime haline geliyor, çok çirkin. Bu sabah Londra'dan ayrılırken dedi Witkowski hafif bir sesle, gazeteler birçok Bahamalı çocuğun katledildiği haberleriyle doluydu. Yüzleri süngülerle deşilmiş hem de yüzleri. Almanca zenci sözcüğü cesetlerinin etrafına renkli boyalarla yazılmış.
Tanrı aşkına bunlar ne zaman sona erecek diye bağırdı Karin.
Kim olduklarını ve nerede olduklarını bulduğumuz zaman dedi Drew. O sırada büyükelçinin makam masası olarak kullandığı antika masanın üzerinde duran telefon çaldı. Cevap vereyim efendim diye sordu albay. Yok teşekkürler ben alırım dedi Cortland koltuğundan kalkıp masaya doğru ilerlerken. Buyurun. Telefon sana Latham. François diye biri. Tekrar sesini duymak istediğim en son kişi dedi Drew ayağa kalkıp hızla masaya doğru yürürken. Büyükelçiden telefonu aldı François.
Monsieur Latham bir yerde özel olarak buluşmalıyız.
İnan bana bu telefondan daha özel bir yer bulamazsın. Biraz önce Amerikan elçisiyle konuştum. Bu telefonda olabileceklerin en temizlerinden biri.
Size inanıyorum çünkü siz sözünüzü tuttunuz. Ben de sorguya çekildim. Ama bildiğim şeyler için değil, olduğum şey için değil.
Çok kötü bir konumdaydın ve sonuna kadar işbirliği yaptığın takdirde evine, ailene gidebileceksin.
Size minnettarım Monsieur. Karım da öyle. Karımla oturup her şeyi tartıştık. Ondan hiçbir şeyi saklamadım. Sizi aramaya karar verdik çünkü sizin için önemli bir bilgi olabilir.
Mesele nedir?
Sizi aktör Jean-Pierre Villiers'in oynadığı tiyatroda ihtiyar Jodel'in kendisini öldürdüğü geceye geri götürmem gerekiyor. Anımsıyor musunuz?
Asla unutmayacağım dedi Drew kesin bir tavırla. Ne olmuş o geceye?
Aslında sabahın erken saatlerinde Sous Directeur Bergeron benden ikinci şubedeki bürosuna derhal gelmemi istemişti. Dediğini yaptım ama o ortalıkta yoktu. Ancak onun binanın içinde olduğunu biliyordum. Çünkü kapıdaki muhafızlar onun kendilerine kaba davranışlarıyla, benim uykumu nasıl böldüğüyle, hatta tuvaletini bile nasıl yaptırdığımla ilgili alaycı konuşmalar yapıyorlardı. Ayrılmaya korkuyordum. Gelene kadar bekledim geldi de, elinde mahzendeki arşivlerden çok eski bir dosyayla. O kadar eskiydi ki bilgisayarlara girmemişti. Dosyanın kapağı bile eskilikten sararıp solmuştu.
Bu anormal değil mi diye sordu Latham.
Arşivlerde binlerce dosya var Monsieur. Çoğu bilgisayara girildi. Ama tümü bitene kadar daha yıllar geçmesi gerek.
Neden böyle oluyor?
Uzmanlar, aralarında tarihçiler de oluyor. Çağrılıp onayları alınıyor. Ancak bütün devlet işlerinde olduğu gibi mali imkanlar kısıtlı.
Devam et. Sonra ne oldu?
Jacques benden dosyayı alıp Louvre Vadisi'ndeki bir şatoya bizzat teslim etmem yolunda talimat verdi. Bir de aşırı hızdan polisin herhangi bir müdahalesine karşı kendisinin imzaladığı birkaç belge verdi. Çünkü şubenin bir aracını kullanacak ve son sürat gidecektim. Neden bu saatte sabaha bekleyemez miydi diye sordu. Dehşet içinde bana bağırdı. Bizim yani benim ve kendisinin her şeyi bu yere bu adama borçlu olduğumuzu söyledi. Orası bizim iltica edeceğimiz kutsal mabedimiz, sığınağımızmış.
Hangi yer, hangi adam?
Le Dit de la Guerre, şatonun adı. General André Monluc de adamın adı.
Fransızcan pek yetmedi, kartallı bir şey mi?
Kartal yuvası monsieur. Bana söylendiğine göre Monluc Fransa'nın önde gelen generallerinden biriymiş. De Gaulle kendisine bizzat paye vermiş.
Demek sen Bergeron'un oraya kaçtığını düşünüyorsun, dedi Drew.
İltica ve sığınak kelimeleri tekrar geldi aklıma. Ayrıca Jacques da bir istihbarat uzmanıdır. Ülkeden ayrılmak için hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini gayet iyi bilir. Buralardaki kendi adamlarından yardım isteyecektir. Ve o general ile Lourdes'daki bir şato bu iş için biçilmiş kaptan. Umarım bu bilginin size bir yardımı dokunmuştur.
Dokunacaktır. Umarım bir daha birbirimizi görmek veya sesimizi duymak zorunda kalmayız. Teşekkürler François.
Latam telefonu kapatıp diğerlerine döndü.
Jodel'in peşine düştüğü generalin adını aldı. Hani de Gaulle'ü aldatan vatan haininin, ayrıca nerede yaşadığını da, tabii hala hayattaysa.
Bildiklerini kendine saklıyorsun Çilopak. Bize de biraz bilgi ver bakalım.
Dur bakalım Stanley, bir anlaşma yaptım ben. Bu adam kendi kişisel cehenneminde hak ettiğinden çok daha uzun bir süredir yaşıyor ve Naziler için kimseyi öldürmemiş. Ailesinin kafasına dikilmiş bir tabancayla sadece getir götür işlerine koşulan bir haberciymiş. Bir anlaşma yaptım ve buna uymalıyım.
Ben de sayabileceğimden çok daha fazla anlaşma yapmışımdır şimdiye kadar, dedi Büyükelçi. Bize bilmemiz gereken şeyleri anlat Drew.
Generalin adı Monluc, André Monluc.
André ha diye sözünü kesti Karin.
Demek o kod adı buradan geliyormuş.
Doğru, şatonun adı Kartal Yuvası, Lur Vadisi'nde. François Bergeron'un oraya kaçmış olabileceği kanısında. Çünkü bir zamanlar bir kızgınlık ve belki de korku anında orası için iltica edilecek bir sığınak demiş.
Ne zaman diye araya girdi Witkowski, ne zaman söylemiş bunu?
Çok anlamlı bir zamanda Stanley diye karşılık verdi Drew.
Bergeron Monluc hakkında eski tozlu topraklı bir dosyanın oraya teslim edilmesini emrettiğinde, hem de Jodel'in tiyatroda kendini vurduğu gece.
Böylece Jodel ile general arasındaki herhangi bir olası bağlantıyı ortadan kaldıracaktı, dedi Büyükelçi. Bu Monluc hakkında bir şey bildiğiniz var mı?
İsmen değil, dedi Latam. Onunla ilgili gizli belgeler Washington'daki dosyalardan çıkarılmış. Ama Jodel ile ilgili olarak hazırlanan belgelerde Jodel'in suçlamaları var. Hiçbir kanıtı olmayan suçlamalar. İşte bu yüzden Washington istihbaratı Jodel'in bir deli olduğuna hükmediyor. Bir Fransız generalinin, Resistance'ın bir liderinin aslında Naziler adına çalışan bir hain olduğunu iddia etmiş. Jodel'in karısı ve çocuklarını öldürtüp onu da bir ölüm kampına gönderten kişi Monluc'müş.
Hayatta kalan küçük çocuk ise sonradan Jean-Pierre Villiers oluyor, diye ekledi Karin.
Evet, aynen öyle. Villiers'in babasına göre, bildiği tek babaya göre, Jodel bir yandan Nazilerin kendisine hediye ettiği altınlarla cebini doldururken, bir yandan da sahte kimliğini herkesten saklamayı başarmış olan o generalin foyasını meydana çıkaracak bilgileri elde etmiş.
Sanırım Fransa Cumhurbaşkanı'yla şu efsanevi görüşmeyi yapmadayım, dedi Courtney. Her şeyi kapsayan bir rapor yazdırı. Bir ya da istersen iki sekretere dikte ettir. Yalnız bunu çabucak yap. Şöyle bir saat içinde ve aşağıya masamın üzerine bırak.
Latham'la Witkowski bakıştılar. Albay Drew'ya başını salladı.
Bu bir işe yaramaz efendim, dedi Latham.
Ne?
Öncelikle yeteri kadar zaman yok. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın kimlerle görüşeceğini bilemiyoruz. Ama Fransa dış işlerinde muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinde de neoların bulunduğu açık. Yardım için kimi çağıracağımızı ya da onun kimleri çağırabileceğini dahi bilmiyoruz.
Yani kendi başımıza mı harekete geçmemizi öneriyorsunuz? Yabancı bir ülkedeki Amerikan Büyükelçiliği personeli olarak. Eğer öyleyse düşünme yeteneklerini kaybetmişsin demektir Drew.
Sayın Büyükelçi, eğer bu şatoda öğrenilecek bir şeyler varsa, herhangi bir kayıt, kağıtlar, telefon numaraları, isimler, bunların yok edilmeleri riskini göze alamayız. Şu anlık unutun Bergeron'u. Eğer bu yer iltica edilecek bir sığınaksa orada biraz sosis ve Horst Wessel şarkılarından çok daha fazla şey olacaktır. Burada sadece Fransa'dan değil, bütün Avrupa ve Amerika'dan söz ediyoruz.
Bunu anlıyorum ama ev sahibi bir ülkede tek taraflı bir Amerikan operasyonuna girişemeyiz.
Eğer Claude Moreau sağ olsaydı durum farklı olurdu diye sözünü kesti Witkowski.
Fransa'nın çıkarları uğruna gizli operasyonu kabul ederdi. Bizim FBI bu türden şeyleri hep kabul ediyor.
Moreau hayatta değil albayım.
Bunu anlıyorum efendim ama bir yol olabilir. Witkowski Latham'a döndü.
Biraz önce konuştuğun şu Fransuva sana borcu var öyle değil mi?
Bırak bu işleri Stoş, onu karıştırmak istemiyorum.
Neden istemiyorsun bilmem. Ciddi diplomatik müdahalelerde kabarık bir dosyam var. Hem de bir büyük elçinin yerini değiştirecek kadar ciddi.
Nereye varmak istiyorsun dedi Drew gözlerini dikmiş albaya bakarken.
İkinci şube Service d'Etranger ile birlikte çalışıyor. Fransa dışında operasyon yapan Fransız özel timi. Sayın Büyükelçi, yetkileri sık sık birbirine karışır. Bizim CIA, FBI veya DIA'dimizden farkı yoktur bu anlaşılıyor değil mi?
Devam edin albayım.
Tüm istihbarat bürokrasilerinin takdir edilmesine de şimşekleri çekmesine de neden olan şey bu yetki karışıklığıdır.
Stanley, nereye getireceksen getir artık lafı.
Çok basit Çılopak. Örneğin şu François denen adam Etrange'den iyi tanıdığı birini arayıp sana söylediği hikayenin yarısını anlatsın.
Hangi yarısını?
Bergeron'un, şu herkesin peşine düştüğü adamın, kendisini elinde çok eski bir evrakla Lourdes'deki bir şatoya gönderdiğini, birden hatırlayıverdiği kısmı. Bütün söyleyeceğim bu kadarcık.
Bu bilgiyi neden şubedeki kendi arkadaşlarına vermiyor peki?
Çünkü görevli kimse yok. Moreau dün öldürüldü. Bergeron 1-2 saat önce ortadan yok oldu ve kime güvenebileceğini de bilmiyor.
Ya sonra?
Gerisiyle ben ilgileneceğim diye karşılık verdi Witkowski yumuşak bir sesle.
Efendim dedi Cortland.
Şey efendim sizin konumunuzdaki birinin hiç bilmemesinden dolayı meşru olarak yalanlayabileceği şeyler olur hep.
Bana biraz bahset bakayım dedi büyükelçi. Bilmemem düşünülen şeyler hakkında bir şeyler öğrenerek epey vakit geçirmişim gibime geliyor. Benim inkar edebilmemi destekleyecek neler anlatabilirsin bana?
Suya sabına dokunmayan şeyler efendim. Bazı arkadaşlarım var, meslektaşlarım diyelim. Etranger'in üst düzeylerinde bulunuyorlar. Amerikalı suçluları mesela örgütlü suç ya da uyuşturucu baronlarının Fransa'ya geldikleri zamanları biz daha iyi izliyorduk. Bizdeki bilgileri vermede oldukça cömert davranıyorduk.
Yeterince bulanık anlatıyorsunuz albayım.
Teşekkür ederim Sayın Büyükelçi.
Tekrar etmek gerekirse dedi huzursuzlanan Latham, ne demeye getiriyorsun?
Fransız istihbaratından bilgiler gelmeye devam ettiği sürece ilerleyebilirim. Fransızlar buna atlayacaklardır ve biz de bir acil durumda hangi destek personeline ihtiyaç duyabilirsek elde edebiliriz. Hepsinden önemlisi yaptığımız işler gizli kalacak. Gizlilik bizim için hayati bir önem taşıyor. Çünkü hızlı hareket etmemiz gerekiyor.
Böyle şeylerden nasıl emin olabiliyorsunuz albayım?
Çünkü efendim gizli hizmetlerde bulunan bizler yenilmezlik efsanelerimizin ortalığa yayılmasına bayılırız. Özellikle kimsenin bizim orada olduğumuzu bilmediği sırada hayret verici sonuçlarla ortaya çıkarsak bunu özellikle çok severiz. Bu durum çok kendine özgü bir şeydir Sayın Büyükelçi. Şu anda bizim lehimize işlemektedir. Görüyorsunuz ya, bilgilerin en tepesinde biz varız, yönetimi biz yapıyoruz ve bütün parsayı Fransızlar toplayacak. Tanrı gönderdi bu fırsatı.
Söylediklerinizin bir kelimesini bile anladığımı sanmıyorum.
Anlamanız gerekmiyor efendim dedi eski G2 subayı. Peki ya ben diye sordu De Vries.
Ben de sizin yanınızda olacağım tabii ki.
Olacaksın tabii hayatım. Witkowski kibarca gülümsedi. Drew'ya bir göz atarak. Bölge çizimlerini inceleyeceğiz. Etrange Fransa'nın her bir santimini haritaya dökmüştür. Şatonun göründüğü yüksek bir konum bulacağız. Sen telsizde olacaksın.
Bu çok saçma. Ben de sizinle olmayı hak ediyorum.
Haksızlık etme Karin dedi Latham. Yaralandım ve hiçbir ağrı kesici seni %100 güçlü kılamaz. Açık konuşmak gerekirse işe yaramaktan çok aklımızın sende kalmasına neden olursun. Benim için kesin öyle.
Biliyor musun dedi De Vries hafifçe gözlerini Drew'nun gözlerine dikerek. Bunu anlayabiliyorum.
Sağ ol. Ayrıca teğmenimiz de çok az işe yarayıp gerideki bölgelerde duracak. Onun durumu senden de kötü. Bir silahı ateşleyebilmesinin tek yolu silahın önceden çimentoyla bir yere sabitlenmiş olması.
O da Karin'le telsiz başına kalabilir, yedeği olabilir diye ekledi albay.
Böylece biz de sürekli iletişimde bulunmak zorunda kalmayız. Sadece kulaklıkları açık tutarız.
Ne kadar da büyüklük taslıyorsun Stanley.
Belki de öyledir Karin ama hiç bilemezsin ki.
57. ayrımın sonu. Sayfa 683.